Aslında çok beyan edici sözler var. İsa yaşıyor, İsa sevgidir, İsa yaşamdır, İsa güvendir, İsa sevinçtir ve birçok beyanlar var. Ve sonunda da diyor ki hazır olalım, evet amin. Hazır mıyız Rabbin gelişine? He? Hazır mıyız sevgili kardeşler? Hazır olalım gerçekten. Rabbimizin gelişine hazır olalım. Çevremize bakarsak zaten bana göre, birçok kişilere de göre İsa'nın gelişi o kadar uzakta değil. Geçen hafta hangi konu konuşuldu? Anımsayanınız var mı? Rabbi Sa'yı konuştuk. Konu neydi? İyice düşünün ama.
İtaat.
İtaat mıydı? Emin misin?
İtaat %100.
Tamam. Ama emin söyleyemiyorsun. Bakıyorsun ondan sonra emin ol. Artık itaat. İtaat. Ne öğrendiniz itaat konusunda?
İtaat etmeyi öğrendik.
İtaatın önemini öğrendik. Çok güzel. İtaat, itaata en yakın paralel birlikte giden neydi? Hangi olguydu? Teşekkürler Özlem. İman. İtaat ve iman birbirinden kopmaz. Değil mi? Ve kullanılan ayetler, açıklanan ifadeler bize neyi gösterdi? Yani sen itaat sözüyle, açıklanan ifadelerle ne aldın o vaazdan? Ne aldınız? Söyleyin. Tamam, sen itaat etmeyi öğrendin. Daha önce de itaat ediyordun zaten. Yani o vaaz aracılığıyla seni etkileyen hangi ifadeydi ya da hangi ayetti? Ayet de olabilir.
Tamam, önceden de itaat ediyoruz da. Hı. Yenileme oldu bir yerde.
Ha, çok güzel. O da güzel.
Önemli hala. Değerli.
Tazelendi. İtaat tazelendi yani, değil mi? Hı. İtaat tazelendi. Çok yani kullanılan ayetler bize bir gerçeği çok gözümüzün içine soktu aslında, bir tabiri caizse bir şekilde. Bazı ayetler, yani okunan ayetler bize bir gerçeği çok anımsattı. Neydi o sevgili kardeşler?
Tamam, Beispiel gegeben von Saul und dass ungehorsam bestraft wird und gehorsam gesegnet wird.
Aha. Das habe ich verstanden, ja? Gut. Toll. Mhm. Peki bu ayetten ne anlıyorsunuz? Onun bağlılığında durduğunu söyleyen kişi tıpkı onun yaşadığı gibi yaşamalıdır. Tabii birinci Yuhanna doğru. Da yani bu ayetten ne anlıyorsunuz? Onun bağlılığında durduğunu söyleyen kişi tıpkı onun yaşadığı gibi yaşamalıdır. Birinci Yuhanna 2. bölümde.
Ben, mesela yani, yalnız duymak, görmek, kabul etmek değil, hı, aynı zamanda da onu yaşamak, göstermek.
Ben bunu duymak istiyorum sizden işte. Ben sizden bunu duymak istedim. Yani okunan ayetler, açıklanan ifadeler bize bunu gösterdi ki sadece ben inanıyorum, ben Rabbin çocuğuyum, ben Rabbi seviyorum, ben Rabbe bakıyorum diyerekten ifadeleri kullana kullana, ama hayatınızda eğer Rabbi yansıtmıyorsanız, eğer onun istediği şekilde biz yaşamıyorsak, onun koyduğu ilkelere bağlı bir şekilde yaşamıyorsak, o zaman itaatın hiçbir anlamı yok. İtaatı bilebilirsin. İtaat ne anlama geldiğini söyleyebilirsin. İmanın ne olduğunu da söyleyebilirsin. Ama önemli olan işte budur. Bunu duymak istedim aslında. İtaat, itaat. İtaat ediyor muyuz gerçekten? Hayatımızda, yaşamımızın her alanında Rabbi yansıtıyor muyuz? Yansıtabiliyor muyuz? İşte geçen hafta buydu önemli olan. Bu tazelendi bizlerde. Değil mi? Eğer Rab'deyiz diyorsak, eğer Rabbin çocuğuyuz diyorsak bunu hayatımızın her alanında yansıtalım sevgililer. Açalım Efesler 3. bölüm müydü? Nerede kalmıştık Efesler 4. bölüm mü? Kaçıncı? Ha? 6'da mıydık? Tamam 6. İyi unutmamışsınız. Ne güzel. Efesler 6. bölüm. Son olarak hatırlarsanız 5. bölümün son kısmını özetlemiştim. Ve son kısmını özetledikten hemen sonra 6. bölümün ilk kısmına, ilk ayetlerine bakmıştık. O 5. bölümde kilise nasıl açıklanıyordu, tanımlanıyordu? Mesih'in topluluğu, kilise, gelin nasıl açıklanıyordu? Söyledim zaten, gelin olarak açıklanıyordu değil mi? Peki 6. bölümde kilise nasıl betimleniyor bize, açıklanıyor? Özetlemiştim, hatırlıyor musunuz? 6. bölümde kilise nasıl görünüyor bize, nasıl betimleniyor sevgili kardeşler?
Bir beden.
Bir beden. Beşinci bölümde gelin olaraktan gördük. Altıncı bölümde ne olaraktan gördük kiliseyi? Askeri, Rabbin askeri. Değil mi? Asker olaraktan tanımlanıyor bize. Yani dünyada bulunduğu süre kilise Mesih'in en iyi askeri olarak ruhsal savaşı sürdürmek zorundadır. Rabbin en iyi askeri olarak. Şimdi hatırlarsanız o dönemde Efes yöresinde en büyük düşman neydi? Cinsel sapıklıkların yapıldığı bir tapınaktı değil mi? Ne tapınağıydı bu? Artemis tapınağı. Günümüzde buna benzer tapınaklar var mı? Buna benzer tapınaklar günümüzde yok ama Rabbin çocuğu, Mesih bağlısı şunu çok iyi bilmek zorunda sevgili kardeşler. Çok daha başka başka yerler, çok daha başka başka türden tapınaklar bizlerin inancını var gücüyle rahatsız etmektedir, sarsmaktadır. Yani bugünün imanlısı, 21. yüzyılın imanlısı çok daha sinsi düşmanlarla boğuşuyor. Doğru mu? Belki elle tutabildiğin bir düşman yok. Ama zihinsel olarak bizleri bağlayan, bizleri köle eden bazı düşmanlar var. Bunların en yaygın olanı nedir? Mesih inancı adı altında kutsal kitabın tam dışında yapılan öğretiler. İşte en büyük düşmanlardan bir tanesi budur günümüzde. Mesih inancı adı altında kutsal kitap gerçeğine uymayan, o gerçeklerin dışında tam ters düşen yanlış öğretiler. 6. bölüm neyle başlıyordu? Ben özetliyorum. Çünkü birkaç hafta önce konuşmuştum bu 6. bölümü. Onun için ilk ayetlerini onun için soruyorum. 6. bölüm neyle başlıyordu? Çocuklara verilen talimatlarla başlıyor değil mi? Hemen arkasından neyi görüyoruz? Babalara, hizmetçilere ve efendilere talimatlar veriliyor. Belki bizler düşünebiliriz. Tüm bunların bir asker için ne gerek var? Ama neyi vurgulamıştım? Gerek var demiştim. Neden? Askerlik eğitimi nerede başlıyor? Koğuşta mı başlıyor? Sevgili kardeşler, askerlik eğitimi aslında yuvada başlar. Evde başlar. Aile ocağında başlar. Daha sonra aldığı eğitim, çocuk aldığı eğitimle, askeri eğitimle onu ne yapar? Bütünler kesinlikle. Ve aldığı eğitim askerlik ocağında yerini almış olur. Yani imanının yaşamında bir hazırlık dönemi vardır. Şimdi 6. bölüme dikkat ederseniz, en çok kullanılan söz nedir? Rab bağlılığında. Rab bağlılığında. Rab bağlılığında. İşte 6. bölümün aslında ana konusu budur. Rab bağlılığında. Eğitim olsun, uyarı olsun, teşvik olsun. Nasıl olması lazım? Rab bağlılığında olması lazım. Savaşımız bile Rab bağlılığında olması lazım. Mücadelemiz de Rab bağlılığında olması lazım. Her şey Rab bağlılığında olması gerekiyor. Tıpkı Kolosiler 3. bölümün 20. ayetinde vurguladığı gibi, Rabbin beğendiği tutum budur diyor. Demek ki bizim yaşam biçimimiz, tutum ve davranışlarımızın tamamı Rabbin bağlılığında olacak. Eğer Rabbin çocuğuysak, ona aitsek, o bağlılık içerisinde hareket etmek gerekiyor. Disiplin önemli bir ilke, düzence. Şimdi çocuklarımız, biliyorsunuz çocuklar konusuna girdik çıktık. Çocuklarımız bulundukları aile ortamlarında, evlerde yeterince eğitim görmedikleri için ne yapıyorlar? Topluma girdikleri zaman topluma ayak uyduramıyorlar, değil mi? Yeterince anne babadan eğitim alamadıkları için maalesef toplumda bocalıyor. Toplum içerisinde iki ayakları bir pabuca giriyor. Eğer kilise tam olarak hazırlanabilmesi için kesinlikle disiplin gerekiyor sevgili kardeşler. Bu disiplin evde, aile ocağında başlaması gerekiyor. Şimdi bu çocuk konusunda birkaç madde okumuştum. Ben onu yine tekrar getirdim size hatırlatmak için. Demiştim Texas eyaletinin polisi bunu yazmış. Ve ben birkaç noktası hoşuma gitti. Onları size burada okumuştum hatırlarsanız. Belki hatırlayamayacaksınız ama okuyunca hatırlayacaksınız mutlaka. Diyor ki maddenin bir tanesinde, çocuğuna çocukluktan itibaren ne isterse ver. Öyle ki büyüdüğünde herkes ona istediğini versin. Ne kadar güzel değil mi? Başka bir noktada diyor ki, çocuğunuz kötü söz söylediği zaman karşısında gül. O zaman kendini çok büyük bir kişi sansın. Yani kötü bir söz söylediği zaman çocuğunun karşısında gül, o da kendini çok büyük bir sansın. Ve diyor ki başka bir nokta, çocuğunuzu ahlak kurallarına göre eğitme, bekle diyor, 18 yaşına girdiğinde kendisi karar versin. Yani kendi yaşamına kendisi yön versin. Ve başka bir nokta, diyor ki çocuğunuz ortalığı dağıttığı zaman sen kaldır. Çocuk için her şeyi sen yap. Öyle ki sorumluluğu hep diğer kişilerde arasın. Herhalde bizim toplumda bu çok yaygın. Genelde bir sorumluluğu hep başkalarında arıyoruz, değil mi? Herhalde aldığımız eğitimden kaynaklanıyor bu. Aman çocuğuma bir şey olmasın, aman şu olmasın, ama bu olmasın titremelerle çocuğumuzu koruduğumuzu zannediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Kaş yaparken göz çıkartmış oluyoruz. Değil mi? Diyor ki sık sık çocuğunun önünde anne baba olarak tartış. Öyle ki boşandığında şaşırmasın diyor. Çok bu da çok güzel bir söz. Ne kadar para isterse ver, Öyle ki kendisi çalışarak kazanmayı öğrenmesin. Neden senin gibi zor bir hayat yaşasın ki? Diyor ki, başka bir şey de bunu da okuyayım. Çocuğun diyor ciddi sorunları olduğunda, bu çok hoşuma gitti. Çocuğun diyor ciddi sorunları olduğunda zaten başa çıkamıyorum de. Kendini savun. Ondan sonra karşılaşacağın diyor çirkinliklere bir zemin hazırlamış olursun. Demek ki çocuğun ciddi sorunları olduğunda, ya zaten ben onu başaracak güçte değilim deyip kendini savun. Yani anne baba genelde böyle yapıyor değil mi? Bazen öyle zor anlar yaşıyoruz değil mi? Çocuk bir yanlışlık yaptığında, ondan sonra fark ediyoruz yani zor olduğu için, ya ben zaten o başaracak güçte değilim deyip kendimizi savunuyoruz. Doğru değil mi? Yapıyoruz bazen. Ama bu ilkeler, tabii çok ilkeler var ama ben bazılarını aldım, yazdım buraya. Çok hoşuma gitti. Bunun için tekrar size anımsatmak istedim. Evet. Ve bir şeyi daha vurgulamıştım hatırlarsanız. Ana babalara saygı göstermek basit bir biçimde itaat etmekten çok daha öteye gider. Ana babaya saygı göstermek sadece itaat etmek demek değildir sadece. Saygı ve sevgi göstermek yaşam tarzımızla, tutum ve davranışlarımızla anne babaya onur getirmeye çalışmak olmalı. Saygı ve itaat çocukların sorumluluğu. Ama şunu unutmayalım. Buyruk sadece iyi anne ve babalar için değil, her anne baba için söyleniyor. Saygı göstermek Rabbin buyruğu. Amaç nedir? Kutsal kitaptaki amaç nedir? Onu ben açıklamıştım size. Amaç neydi? Yaşlara olan saygının gerekliliğini vurgulamak. İkincisi, aile düzenini korumak. Amaç buydu. Ve itaatın güzel sonucunu hangi ayette görüyoruz? Üçüncü ayette. İtaatın güzel sonucu üçüncü ayette ortaya çıkıyor. Ne diyor Vakkas abi üçüncü ayette? Büyük bir bereket değil mi? Büyük bir bereket. Bugün sünnet mi var? Ne var?
Futbol.
Mutlaka. Büyük bir bereket. Demek ki bir vaat ortaya çıkıyor. Annene babana hürmet et ki toprağın, yani ömrün bol olsun. Bu vaat, İsrail halkı vaat edilen o Kenan diyarına girdiklerinde verilmişti. Ama bu vaat bugün bizim için de, Paulus bugün bizim için de uyguluyor. Burada anlatılmak istenen gerçek şu sevgili kardeşler. Çocuklar anne ve babalarına itaat ettiklerinde birçok günah ve tehlikeden uzak kalmış olacaklardır. Yani çocuk anne babaya itaatı öğrendiklerinde, itaat etmeyi öğrendiklerinde birçok günah ve tehlikeden uzak kalmış olacaklardır. Ve böylece yaşamlarını kısaltacak ya da kötü bir şeye sebep olacak durumlardan uzak kalmış olacaklardır. İki örnek vermiştim. Buyruğa uymayan iki gençten söz etmiştim. Birisi Şimşon'du, diğeri kimdi? Davut'un tahtına göz diken, ona karşı ayaklanan Abşalom, oğlu Abşalom. Ve Şimşon'da, Abşalom'da itaatsizliklerinden dolayı çok genç yaşta yaşamlarını kaybettiler. Anne babaya itaatsiz davrandıkları için. Şimdi günah ne yapıyor sevgili kardeşler? Bizleri birçok şeyden mahrum kılıyor. Günah bizleri birçok şeyden mahrum kılarken itaat ne yapıyor? Geçen hafta gördüğümüz gibi itaat ne yapıyor? Bizi zengin kılıyor değil mi? Günah engellerken bizim birçok güzel olgularımızı, itaat ne yapıyor? Tam tersine bizi zengin kılıyor. Bu nedenle çocuklar erken yaşlarda anne ve babalarına itaat etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Sadece anne baba oldukları için değil sevgili kardeşler. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani çocuklar karşısındaki kişilerin sadece anne baba oldukları için değil, Tanrı böyle istediği için çocuklar anne babaya itaat etmeleri gerekiyor. Çocuk aile içinde aldığı eğitimle ne yapıyor? Büyüyor. Ve daha sonra da kendi çocukları üzerinde aldığı eğitimi ne yapıyor? Tatbik ediyor değil mi? Uyguluyor. Demek ki bu kadar önemli senin verdiğin eğitim, çocuğuna verdiğin eğitim. Yani bir şekilde hem anne hem baba ektiğini biçecektir ileride. Mutlaka. %100. Onun için bu kadar önemlidir sevgili kardeşler. Çocuklarımıza zaman ayırmak, onlarla ilgilenmek ve onları Rabbin yolunda eğitebilmek. Bu bizim sorumluluğumuz. Eğer gerçek anlamda zafer kazanmak istiyorsak, bence bu önce evde başlaması gerekiyor. Kesinlikle. Ve babalara gelince ne demiştik? Ne diyor babalar için? Siz de babalar çocuklarınızı kızdırmayın. Ama ilginç olan çocuğunuzu hiç paylamayın demiyor. Yani çocuğunuzu hiç azarlamayın, çocuğunuza hiç kızmayın, hiç paylamayın demiyor. Yeri geldiğinde tabii ki çocuğunu paylayacaksın yaptığı hatadan dolayı. Ama baba olsun ya da anne olsun bir konuya kızdığından dolayı o olay kendisini kızdırdığından dolayı o kızgınlıkla başka bir şeye kızıyor anne baba, o kızgınlıkla kalkıp çocuğuna tokat atıyor ya da çocuğunu dövüyor. Başka şeylere kızdığı için. Zaten kafam bozuktu diyoruz değil mi? Zaten kafam bozuktu. Eğer bizler o kızgınlıkla başka bir şeye kızıyoruz, o kızgınlıkla çocuklarımıza bu şekilde davranırsak sevgili kardeşler, işte tedavi edilmesi çok zor durumlar içerisine sokmasına neden oluruz çocuklar. Yani tedavisi zor durumlara düşer çocuklar. Çok duyguları çok zedelenir, çok yara alırlar ve çocuğun gelişmesinde anlatılmaz derece yıkım getirir. Ve aynı uyarı bize Kolosiler mektubunda da görüyoruz. 3. bölümün 21. ayetinde babalar diyor, çocuklarınızı sinirlendirmeyin ki cesaretleri kırılmasın. Yani çöküntüye uğramasınlar diyor. Süleyman'ın meselelerinde ne diyor? Onların yıkımına neden olmayın. Çocuklarınızın yıkımına neden olmayın. Kolosiler 3:21, Süleyman'ın meseleleri 19-18'de. Demek ki ne gerekiyor çocuk eğitiminde? Ne gerekiyor hava? Çocuk eğitiminde disiplin gerekiyor değil mi? Ama disiplin neye dayanmalı? Sevgiye dayanmalı. Disiplin edeceğiz. Çocuğumuzu eğiteceğiz ama sevgiden sapmayarak. Dayanma noktası her zaman sevgi olmalı. Bir şey daha çok önemli. Baba ya da anne sadece ve sadece nesihat sözleriyle değil, aynı zamanda yaşam biçimiyle de çocuğuna mesajlar verebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuk, baba çocuğa diyor ki, oğlum ağzından yalan duymayacağım, ya da anne, yalan duyarsam ağzına biber sürerim. Ama bakıyorsun anne ya da baba çocuğun önünde yalan söylüyor. Eğer yapma dediğin şeyi sen kendin yaparsan bunun hangi oranda değeri olur? Hiç değeri olmaz. Sonunda çocuk usta bir yalancı olacak karşımıza. Neden? O düşünecek ki ben yalanı söylerken doğru söylüyormuşum gibi görünmek asıl hüner olduğunu düşünecek çocuk. O zaman usta bir yalancı olaraktan tabii ki karşımıza çıkmış olacak. Demek ki çocuklarımızın bedensel, zihinsel gelişmelerini sağlamak için sadece yedirmek, sadece içirmek, sadece giydirmek yeterli değil. Bizim toplumda bu çok yaygın. Çocuğuna iyi bak, çocuğuna iyi giydir, iyi pakla, iyi temizle ama iyi eğit sözü yok. Bunu bulamıyorum bir türlü. Değil mi? Yaşıyoruz, çevremizde çok duyuyoruz bunu. İyi bakacaksın, tombul olacak, bakımlı olacak, vitamin kübü olacak ama eğitim sözü geçmiyor. Bence Rabbin eğitimiyle, öğüdüyle yetiştirmek annenin, babanın sorumluluğu sevgili kardeşler. Hiçbir zaman unutmayın. Geçen sefer vurgulamıştım son konuşmada. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras nedir biliyor musunuz? Neydi? Rabbin terbiyesiyle, yani sevgisiyle vermiş olduğunuz terbiye. En büyük miras budur. Verdiğiniz eğitim. En büyük miras çocuğunuza budur sevgili kardeşler. Ne diyordu Süleyman? En son bu ayeti okumuştuk sizlere. Süleyman'ın meselelerinde son bir ayet okumuştum. Neydi o ayet? Tabii sen yoktun hadi oku. Son konuştuğum hafta sen yoktun Sami. Çocuğu gideceği yola göre eğit. Gerisini siz söyleyin.
Çocuğu gideceği yola göre
eğit.
Ve ihtiyarlayınca da ondan ayrılmaz.
Yaşlandığında, ihtiyarladığında ondan ayrılmaz. Demek ki sorumluluk anne babaya düşüyor, çocuklara değil sevgili kardeşler. Çocuk yetiştirmedeki başarı anne babanın yaptıklarıyla ölçülüyor. Demek ki çocuk yetiştirmedeki başarı anne ve babanın ne yaptıklarıyla ölçülüyor. Çocukların ne yaptıklarıyla değil, anne babanın ne yaptıklarıyla ölçülüyor. Onun için çok çok önemlidir anne ve baba olarak çocuklarımıza sevgiyle terbiye etmek. Sevgiyle onları eğitmek. Evet, geldik uşakların durumuna. 5'ten 9'a kadar okusun bir kardeş lütfen.
Ben okuyayım.
Oku.
Beşten dokuza kadar. Ey köleler! Dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu yalnız insanlara hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nı isteyen candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi gönüllü hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyinin karşılığını Rabbe alacağını biliyorsunuz. Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de Efendimizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz.
Teşekkürler. Sağ ol Emir. Burada geçen uşak sözcüğü diğer tercümede kullanıldığı gibi imanlı köleler oluyor sevgili kardeşler. Bugün bu köleleri imanlı hizmetçiler olarak ya da imanlı işçiler olarak da tercüme edebiliriz. Yapılan araştırmaya göre o Roma İmparatorluğu döneminde 6 milyon köle yaşadığını söylüyorlar. Yaklaşık 6 milyon civarında köle yaşadığını söylüyorlar. Ama ilginç olan o köleler, o kölelik toplum tarafından hor karşılanan, acayip karşılanan bir olay değildi. Gayet halk bu kölelik olgusuna alışmışlardı. Günümüzde yaşadığımız Almanya'da resmi açıdan kölelik yok. Ama çevrenize bakın. Çok daha değişik türden kölelikler var. Neye kölelik var? Ben mesela örnek verebilirim. Çok güzel bir örnek verebilirim. Türkiye'de bazı kanallarda beyaz diziler var. Yani böyle Brezilya'dan, Brezilya'nın Brezilya dizileri öyle söyleyeyim. Ben annem onları çok sever. Hatta orada diyelim bir kızı Yasemin'e benzetiyor. İşte büyük bir şevkle o beyaz dizileri izliyor. Bir keresinde kalktım ya dedim bırak artık bunu falan kapatayım. Ya ama bırakma lütfen ha. Bu çok önemli. Bunun sonu çok önemli. Şimdi annem abartıyorum belki ama beyaz dizisiz yapamaz. Haftada iki gün o dizileri kesinlikle seyretmesi gerekiyor sevgili kardeşler. Buna başka bir örnek verebilirsin. Başka bir kölelik. Uyuşturucu.
Maç.
Televizyon bağlılığı. Evet. İçki. Sigara. Açık saçık filmler. Para sevgisi. Değil mi? Bunlar da kölelik değil mi? Bunlar da bir açıdan kölelik sevgili kardeşler. Ama emin olun bu tür kölelik, bu tür alışkılar, bu tür bağlılıklar çok daha sinsi, çok daha tehlikeli. Emin olun bu tür olgular insanı içten yiyip kemiriyor, bitiriyor. Farkında olmadan. Yavaş yavaş. Hiç fark etmiyorsun. Gayet doğal görüyorsun. Herkesin yaptığı gibi doğal görüyorsun. Ama içten insanı kemiriyor. Elmanın içerisindeki kurt gibi. Ama Rabbin sözü ne diyor sevgili kardeşler? Bu bizi teselli etsin. Yuhanna 8. bölümde. Oğul sizi özgür ederse siz gerçekten özgür olacaksınız. Bizler Rabbin özgür kıldığı kişileriz. Günahın köleliğinden özgür edilmiş kişileriz. Özgürüz sevgili kardeşler. Onun için özgürlüğünüzü, sahip olduğunuz özgürlüğü başka efendilerin eline teslim etmeyin. Bu çok çok çok önemli sevgili kardeşler. Sırası gelmişken hemen şunu da belirtmek isterim. Yeni Antlaşma'nın hiçbir yerinde, yani daha doğrusu genel olaraktan bakacak olursak, Yeni Antlaşma'nın içeriğinin köleliğe karşı olduğunu hemen fark edersiniz. Hiç köleliğe yer vermiyor, onaylamıyor. Tersine ne yapıyor? Köleyi alıyor düşkün durumdan, en yüksek bir konuma çıkartıyor ve o en yüksek konumda köleyi ne yapıyor? Oturtuyor. Ve İsa Mesih'te sahip olduğu özgürlüğü gösteriyor. Çok daha farklı günümüzde. Aynı zamanda 5. ayette dünyadaki efendilerinizin sözünü dinleyin derken, ki bu da çok önemli sevgili kardeşler, belki birçok kişi buna karşı çıkıyor. Yani köleliği mi savunuyorsun? Köle efendisine boyun mu eğmesi gerekiyor? Hayır, ama burada kutsal sözün koyduğu bir ilke var, ne kadar güzel. Tanrı sözünün çok açık bir biçimde köleleri isyana teşvik etmiyor. Bu çok önemli. Yani kalkıp da köleleri galyana getirmiyor. Efendilerinize karşı ayaklanın. Rabbin sözü bunu yapmıyor, hamdolsun. Köleysen köle olarak kal. Efendiysen efendi, yani işverensen işveren olarak kal. İşçiysen işçi olarak kal. Bulunduğun konumla Rabbe hizmet edebilirsin. Onun için kutsal kitapta vurgulanıyor. Rabbe yaparcasına. Rabbe yapıyormuş gibi. Yapın, çalışın diyor. 2. Korintoslar 7. bölümün 20. ayetinde. Bakın ona lütfen. Orada bu açıkça vurgulanıyor. 7'den 22'ye kadar. Pardon, 7. bölüm 20. ayet ve 22. ayet. 20, 21, 22. Bulan hemen okusun. 20, 21, 22. 2. Korintoslar 7. bölüm. Yanlış mı söyledim? 20, 22 yok mu? Yok mu? O zaman 1. Korintoslar olabilir. Oku bakalım.
Köleyken mi çağrıldın?
Heh.
Üzülme. Ama özgür ol. Ama özgür ol. Olabilirsin. fırsatı kaçırma. Çünkü Rabbin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse şimdi Rabbin özgürüdür.
Evet. Yani herkes çağrıldığı ortam neyse orada dursun diyor. Çağrıldığında köle miydin? Zararı yok. Çünkü Rab bağlılığında köle olarak çağrılan Rabbin özgür kılınmış kölesidir diyor. Yani Pavlos bunu bu şekilde yazmakla aradaki barışı koruyabilmiştir sevgili kardeşler. Evet, bedene göre efendileri vardı bu kişilerin. Ama gerçek efendileri kimdi? 9. ayette ifade ettiği gibi gerçek efendileri göksel efendileriydi değil mi? Ne diyor? Sizin efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz. Demek ki gerçek efendilerinin göksel olduğunu dile getiriyor. Bir efendileri vardı ama sahip olduğu efendilerin üstünde başka bir efendi daha vardı. O da Rabbimiz. Onun için Mesih bağlısının en büyük efendisi yücelerde. Hamdolsun. Göksel efendi. Yeryüzündeki efendilere, patronlara gerekli saygıyı gösterirken kesinlikle Mesih'e ait olduğunuzu unutmayın sevgili kardeşler. Bunu yaparken dışarıya atılacağım korkusuyla değil, sevgi ve saygıdan kaynaklansın. Yani ben patronuma iyi görünmek için ona cila yapmam gerekmiyor. Gerçek anlamda saygıdan, gerçek anlamda sevgiden kaynaklansın. Ben dışarıya bir gün atılırım korkusuyla değil. Sevgiyle, saygıyla olsun. Buradaki korku zaten böyle ezilip büzülüp bu türden bir korku değil. Buradaki anlatılan korku saygının ve sevginin getirdiği korku. Yani zaman zaman bazı konularda konuşurken hep örnek veririm. Ben babamın karşısında bacak bacak üstüne atıp oturamam. Ama ben bacak bacak üstüne oturduğum zaman babam beni dövecek mi? Babam beni öldürecek mi? Hayır. Ama sevginin, ona karşı olan saygının bir sonucu olaraktan ben ona o şekilde davranıyorum. Yani ben boyun eğiyorsam onu sevdiğimden dolayı, bacak bacak üstüne oturmuyorsam babama olan sevgiden dolayıdır sevgili kardeşler. Onun için gösterilen saygı, gösterilen sevgi hiçbir zaman gösteriş için yapılmasın. Bana sevgi gösterecekseniz gösteriş için olmasın. Bir başkasına saygı duyuyorsanız gösteriş için yapmayın. Özellikle bunun altını çiziyorum. Çalıştığınız ortamlarda sizleri kimse görmese bile, ben elektrikçi olarak çalışırken patron aramızda yoksa herifler işi kaytarıyordu. İlla da patron mu tepede olsun, kontrol etsin. Ama Rabbin çocuğuna bu yakışmaz. Rabbin çocuğu iş hayatında, iş yaşamında da diyor ya Rab'be yaparcasına. Sanki Rab için yapıyormuşum gibi örnek bir şekilde hizmet etmen gerekiyor sevgili kardeşler. Unutmayın, Mesih'in uşaklarısınız. Patronunuzun değil. Bu nedenle 7. ayette Rab'be hizmet eder gibi hizmet edin diyor. Evet, imanlının yaşamında bu ilke yansıması gerekiyor. Yaptığınız her işte önünüze koyduğunuz kişi Rab olsun sevgili kardeşler. Ve yapılan hizmet, verdiğiniz emek kesinlikle gayretle yapılması gerekiyor. Eğer işçisen patrona yağ çekmek, eğer işverensen yani patronsan işçini ezmek senden uzak olsun. Rabbin sözü bize bunu açıklıyor. Bizlerden uzak olması gerekiyor. Rabbin çocuğu ister işçi olsun, isterse patron olsun, yaşamının amacı ne olması gerekiyor? Mesih'i en iyi biçimde hoşnut etmesi gerekiyor. Yaşamlarınıza bakın. Bulunduğunuz ortamlarda, verdiğiniz hizmetlerde hangi oranda bu ilke sizde ağır basıyor? Sen çalıştığın yerde, sen temizlik yaptığın yerde, Sen bazen gidiyordun değil mi? İş yerine gidiyordun. Sen odaya gitmedin, başlamadın değil mi oraya? Yaparken, çalışırken var mı öyle bir kaytarma arzusu? Zamanı birazcık yiyeyim. Hırsız değiliz. Normalde çalmıyoruz ama zamanı çalıyoruz bazen değil mi? Emeği çalıyoruz bazen. İnsan olaraktan bunu yapıyoruz bazen değil mi? Ama unutma, söyleyeceğini unutma Enver. Ama Rabbin çocukları olaraktan bu tür yaklaşım biçimleri bizden uzak olsun. Buyur.
Ben eve gidiyorum ya. Hı. Kadına işlerine tutarım, anlaştım. Beni yarım saat önce gittim. Kadına haber verdim.
Çok güzel. Mesela demeyebilirdin değil mi?
Yok, o zaman diyebilirdim ama içim battı. Çünkü para saat başına değil ya kadın.
Ya. Battı ama içine battı değil mi bir şey?
Ama iş bitti, ne yapayım?
Tabii ama yok, içine battı diyorsun bir şey.
Ama sana mesela bunu şu kadar da çalışıyorum.
Ama işte güzel olan bu hava.
Ama
bu,
kadın ne yaptı değil mi? He. İgaret ne yapıyor? Sen çabuk işini yapıyorsun. İgaret sen ne zaman gelirsen gel, gidersen gel, sen aynı kalıyorsun.
İşte o noktaya da geleceğiz zaten şimdi. Verilen emek içten olduğunda diyor ki Rab ödüllendiriyor. Hamdolsun. Rab böyle bir Rab. Gerçekten. Bu her birimizin gerçekten ruhsal yaşamında ana bir prensip olsun sevgili kardeşler. Onun için Pavlos cesaretle, içtenlikle ne demiştir? Benim için yaşamak, aynı zamanda hizmet Mesih'tir. Senin için yaşamak nedir? Bol para kazanıp lüks bir hayat yaşamak mı? Mutlaka değil, eminim. Ama bunu söylüyorum yine, hatırlatmak amacıyla. Senin için yaşamak Mesih mi? Ha, bak abi. Evet, değil mi? Duyayım ya, evet sözünü duyayım. Güzel. Evet, bu yüzden 8. ayette vurguladığı gibi yararlı işe yaraşan, 8. ayette yazıyor bu, yararlı işe yaraşan karşılığını alacaktır. Demek ki Rab'deki ödül dile getiriliyor burada. Onun katında duran herkes kesin ve belirgin karşılığı Rab'den alacaktır. Ama hemen havanın aldığı gibi, ama daha sonra. Ve 9. ayette diyor ki siz efendiler. Şimdi sadece işçilere, kölelere diyelim konuşmuyor. Aynı zamanda efendilere de birkaç sözü var. Efendiler, işverenler, ileride belki siz de küçük çapta bir işveren olabilirsiniz. Bilemiyorsunuz. Ya da sizin yakınlarınız, yani çocuklarınız işveren, patron konumunda olabilir. Kesinlikle efendiler, işverenler, işçilerinin iyiliğini düşünmesi gerekiyor. Düşünmelidir kesinlikle. Hiçbir zaman unutulmaması gereken nokta, Tanrı insanlar arasında bir ayrım yapmıyor konumlarına göre. Bu işçidir, bu patrondur. Böyle bir ayrım yok Tanrı'nın gözünde. Patron da olsan senin de üzerinde bir efendin olduğunu unutmayacaksın. Eğer bugün patron işçisinden en güzel bir şekilde çalışmasını bekliyorsa, emek vermesini bekliyorsa, kendisi de patron olaraktan işçisine aynı emeği göstermesi lazım. Değil mi? Aynı değeri vermesi lazım. Ama günümüzde tabii ki dünyasal patronlar böyle değil. Onun için Pavlos aynı doğrultuda kalarak genç önder Timoteos'u çok güzel bir şekilde uyarıyor. 1. Timoteos 5. bölümde hiçbir ön yargıya kapılmadan diyor. Hiçbir taraf tutmadan bu kuralları uygulayasın. Hiçbir taraf tutmadan. Yani işveren işçisini kesinlikle sömürmemesi gerekiyor. Aynı evlilik ilişkisinde olduğu gibi. Nasıl ki evlilik ilişkisinde evliliğin sağlıklı bir şekilde hareket edebilmesi için hangi olgu egemen olması lazımdı? Biz olgusu. İş hayatında da patronla işçiler arasındaki ilişkide de önemli olan ben sen değil, ben buyum, sen busun değil, biz olgusu oturması gerekiyor. Yani ben sizleri, sizlere baktığım zaman karşımda duran birer kişi olaraktan görmemem lazım. Ben sizlere baktığım zaman benim birer parçam olduğunu, parçalarım olduğunu görmem lazım. Patron bu şekilde davranması lazım işçilerine. Bunun en güzel örneğini biz nerede görüyoruz? Rut kitabında. Boğaz'ı tanıyorsunuz değil mi? Boğaz patron konumundaydı. Okuyoruz Rut kitabını, okuyun, kısa kısa bir kitaptır. Çok ilginç. Orada Boğaz sabahleyin işçilerin yanına geldiğinde ne diyordu onlara? Diyordu ki Rab sizinle olsun. Ve oradaki işçiler de çalışanlar da tarlada çalışanlar da Rab sizinle de olsun diye karşılık veriyorlardı. Sevgiyi görebiliyor musunuz? Bu sevgi, bu ilişki gerçek anlamda kurulması lazım. Boğaz gerçekten işçilerinin gereksinimlerine karşı, ihtiyaçlarına karşı hassas ve çok cömertti. Zaten şey olacak, bir şey olmaz. Rabbin elinde. Bakkas abi. Rabbin elinde. Hiç kafanı yorma. Zaten bitiyor. 3-4 dakika var. Bitireceğim. Bir şey kalmadı zaten. İlişki bu şekilde kurulması gerekiyor. Boğaz işçilerine tepeden bakarak işçilerini küçümsemedi. Çünkü böyle davranmakla Boğaz çok iyi biliyordu ki ben bunu bu şekilde yapmakla Rab'be yücelik getiriyorum. Onun için sevgili kardeşler, bizler de tekrar tekrar vurguluyorum. Her ne yaparsak Rab'be yaparcasına yapalım. Kolosiler 4. bölümde 1. ayette şöyle diyor. Siz efendiler diyor, uşaklarınıza adalet ve eşitlikle davranın. Unutmayın ki göklerde, yani sizin de üzerinizde, sizin de üstünüzde efendileriniz var. Bunu açıkça belirtiyor ve bununla da eşitlikle davranmasının önemini vurguluyor Pavlos Koloselere yazdığı mektupta. Ortaya çıkan gerçek nedir? Patronun üzerinde de, efendinin üzerinde de bir efendi oldu. Bu kadar basit. Sevgili kardeşler, tıpkı işlediğimiz bu bölümlerde, yani 5. bölümde de bunu gördük. Tıpkı kocasına boyun eğen kadın gibi. Kocanın da, yani kadın kocasına boyun eğerken kocası baş durumunda, efendi durumunda, ama kocasının üzerinde de bir efendi var. Hepsi birbirine bağlı. Aynı şekilde Mesih'in kilisesine olan sevgisiyle sevdiği gibi, çocukların da anne babalarına boyun eğdiği gibi, tıpkı anne babaların çocuklarını Rabbin eğitimiyle, öğüdüyle yetiştirdiği gibi, efendiler de göksel efendileri olduğu bilincinde kalarak hareket ettikleri gibi. Görebiliyor musunuz? Hepsi birbirine paralel, hepsi birbirine bağlı. Rabbe olan bağımlılıkla üzerinde yetki sahibi olanlara bağımlı olması, bir düzen içerisinde olması lazım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İsa Mesih çok güzel bir ifade kullandı Matta'da. Matta 20. bölümde. Diyor ki aranızda kim birinci olmak istiyorsa sizlere uşak olmakla yükümlüdür. Aranıza kim birinci olmak istiyorsa sizlere uşak olmakla yükümlüdür. Demek ki İsa bu ifadeyle gerçekten alışılmışın dışında bambaşka bir ilke getiriyor yeryüzüne. Dünyada olmayan bir ilke. Çok çarpıcı bir şekilde ifade ediyor. Tanrı'nın bakış açısıyla önderlik, Tanrı'nın bakış açısıyla liderliğin nasıl olması gerektiğini açıklıyor. Şimdi burada yatan düşünce nedir? İnsanları kullanmak yerine insanlara hizmet etmek olmalı. Kural bu. Yani insanları kullanmak yerine insanlara hizmet etmek gerekiyor. Ve bizler için kullanılan bir söz var Yunanca'da. Hagios sözü. Hagios'un anlamı nedir? Nedir Hagios sözünün anlamı? Bizler için kullanılan söz nedir? Rab bizler için ne kullanıyor? Ayrılmış, ayrılanlar anlamında. Kutsallar, başka tercümede kutsallar sözü geçiyor. Ve ilginç olan söz, bu sözün anlamı ne amaçla biz farklıyız diğer insanlardan? Yani bizi farklı kılan özellik nedir? Bizim Hagios olmamızı sağlayan önemli faktör nedir? Hizmet eden kişiler olmamızdır. Bizleri diğer insanlardan ayıran en büyük özellik budur. Başka insanlara hizmet etmek. Biz yani bu amaç için seçildik ha. Dikkat edin. Hizmet etmek için biz seçildik. Demek ki ben farklıyım sokaktaki Ahmet'ten Mehmet'ten. Neden? Çünkü başka insanlara hizmet eden bir hizmetçiyim. O açıdan yürekten söylemek istiyorum sevgili kardeşler. İsa Mesih de bunu özellikle yaşam biçimiyle bize çok güzel bir şekilde yansıttı. İsa'nın görevi, İsa'nın misyonu başkalarına hizmet etmekti. Başkaları uğruna yaşamını feda etmekti. Gerçek önder de hizmet eden bir yüreğe sahip olması gerekiyor. Gerçek önder hizmet eden bir yüreğe sahip olması lazım. Eğer hizmet eden bir yüreğe sahip değilse hizmet ettiği kişilerden de bir şey bekleyemez, bir şey göremez kesinlikle. Onun için eğer topluluk içerisinde bir şeyi gerekli olarak yapılmasının gerekli olduğunu görüyorsan topluluk içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bekleme ki o işi bir başkası yapsın. Anladın mı Enver? Ne söyledim en son?
Hizmet edilmesi kesinlikle hizmet etmesi.
Şimdi bak bir daha ifade edeyim çünkü bu çok önemli bizim topluluk için. İfade ediyorum tekrar. Eğer topluluk içerisinde ya da bulunduğun alanda da olabilir. Bir şeyi gerekli görüyorsan ki yapılması gerekiyor. Çok şeyler var bazen yapılması gereken. Bir başkasını bekleme yapsın. Ya da bir başkası gelip sana yap demesini de bekleme. Anlatabiliyor muyum? Sevinçle, istekle, hizmet ruhuyla adımını at, sevinçle yap. Amin. Tabii edeceğiz, dua edeceğiz. Nasıl, daha iyileştin mi? İyi. Yo, şey değil.
Tamam, bir şey konuştu, onu çok ben yaptım.
Çünkü son ifade önemli bir ifade. Bizim toplulukta da bu eksiklik var maalesef. Biz bazen başkasından bekliyoruz. En basit örneği masamızdaki tabakları bile gelsin, mutfakta yıkayacak olan kişiler gelsin kaldırsın, bunu bekliyoruz. Ama kendi tabağımızı, sen görüyorsan ki bu tabaklar buradan kaldırılması lazım. Sen görüyorsan ki, ben görüyorsam ki içeride gidip birileri tabakları kurulaması lazım. Bekleme bir başkası gitsin oraya. Sen kalk git. Rab bizden bunu bekliyor. Bunu demek istedim. Bu çok önemli bizim için. Evet sevgili Rabbimiz, biliyoruz sen sözün aracılığıyla bizlere konuşuyorsun sürekli. Ve biz teşekkür ediyoruz. Karşılıksız bir şekilde sevdiğin gibi yine karşılık beklemeden bizlere hizmet ediyorsun. Ve bu ilkeleri bizlere anımsatıyorsun Rab. Bizler de bu doğrultuda kalarak Rab gerçekten hizmet etmek istiyoruz. Ve bizi de zaten başka insanlardan farklı kılan en büyük özelliğimiz de budur. İnsanlara hizmet etmek. Bizleri sen hizmet etmemiz için seçtin Rab. Evet, bu ilkeye, bu Rab güzel ilkeye, bu kutsal ilkeye sadık kalabilmek için her birimize yön ver, her birimize destek ol diye dua ediyorum. Her birimizin yaşamında senin bizlere bıraktığın ilkeler, senin bizlere bırakmış olduğun örnek Rab bizlerde kalıcı olsun. Ve bizler de buna sımsıkı sarılarak yaşamlarımızın her alanında yansıtabilelim, gösterebilelim. Kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih, senin yüce adında. Amin.